Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Peygamberimiz aleyhisselamı daha yakından tanımak, ona yakın olmak, onu yakınlarımızdan daha yakın edinerek örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Safiye annemizi iki bölüm olarak görmüş, üçüncü bölüme gelmiştik. Kaldığımız yerden yine hayırlara vesile olması dileğiyle devam ediyorum efendim. Hazreti Safiye annemizin asıl adının Zeynep olduğunu önceki bölümlerde söylemiştim. Safiye ismi neden verildi onu daha sonra söyleyeceğimi söylemiştim. Oraya daha var. Ben o yüzden karışmasın diye sürekli Zeynep Safiye İkisini beraber kullanıyorum. Ve Hazreti Zeynep Safiye radıyallahu anha annemizi yakından tanımak için onun da mensubu bulunduğu Yahudi kabilelerini yakından tanımak gerekir ifadesiyle konuya girmiş olalım. Şimdi bir insanı biyografik olarak, şahsiyet olarak, karakter olarak birçok yönüyle tanımak için o insanın yetiştiği ortamı da bilmemiz gerekmektedir. Safiye annemizin de yetiştiği bir ortam var. İşte bu ortamın anlaşılması noktasında aslında yani 4-5 dersin belki buraya ayrılması lazım. Biz başarabildiğimiz ölçüde bunu bir derse sığdırmaya çalışarak annemizin mensup olduğu, içinde bulunduğu, yetiştiği kabilenin nasıl bir kabile olduğunu görelim ve onun içerisinde yeri geldikçe gerekli açıklamalar yapmaya çalışalım inşallah. Yahudiler efendim, Yahudiler. Yahudi deyince zannediyorum birçoğunuzun aklına ilk gelen Filistinimiz yani Kudüs'ümüz oluyor. O yüzden Yahudi varlığı bir realite, bir gerçek olduğuna göre bugün de bu mevzuda bir çalışma yapmamız gerektiğinde nasıl bir yol yöntem belirleyeceğimiz noktasında Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarını bilmek durumundayız. Biz o yüzden diyoruz ki Yesrib Medine olmadan önce, evet, Yesrib, Medine olmadan önce Yahudi varlığı ve etkisini de genel hatlarıyla bilmek gerekir en azından. Biz bunu da özetleyerek sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağız. Efendim, Yahudiler sonradan gelip Yesrib ve çevresine yerleşmelerine rağmen ardı arkası kesilmez entrikalar neticesinde zamanla Yesrib'te hakimiyeti ellerine geçirdiler. Bu kullandığım ifade 9-10 sayfalık bir yazının, çalışmanın ana fikri diyebileceğimiz bir ifadedir. Çok kısa bunları görelim. Çünkü gerçekten bu nasıl bir milletse bir yere varınca orada ne gibi faaliyetler yapıyorlar? Şimdi İslam oraya girince nasıl bir teşrik-i mesai onlarla kuruyor, nasıl hakimiyet el değiştiriyor, bunun da görülmesi lazım. Tarihlerimizde Yemen'de Sebe halkının yaşadığı Arim Seli var, meşhur ve Seddi yıkılıyor. Yani Yemen'deki orada Sebe halkına ait Arim Seddi yıkılınca ve Roma'nın baskıları artınca Yesrib'e geliyorlar. Kimler? Yahudiler. Bundan daha geriye gidemiyorum. Zamanımı çok fazla alır çünkü. Aslen Ezd kabilesinin olan Beni Kayle önceleri Yesrib'te şehir dışına çöle yerleşmişlerdi. Sonra güçlenince şehrin iç kesimlerini ele geçirmek istediler ve Şam'a yerleşmiş akraba kabile olan Gassanlılardan yardım istediler. Böylece iç kesimlere hakim olan Yahudileri yendiler. Bakın önce Yahudi, Yahudi ile savaştı. İki büyük Yahudi kabilesi Beni Nadir ve Beni Kurayza şehri terk etti. Üçüncü kabile Beni Kaynuka'da bu iki Yahudi kabilesiyle iyi geçinemediğinden şehir içinde kaldı. Evet. Şimdi efendim, aslında burada bir ayet-i kerimenin de izahını çok net görüyoruz. Yahudiler ya da Hristiyanlar ya da İslam olmayanlar kendi aralarında ittifak sağlayıp İslam'a saldırıyorlar. Birlik olarak görülüyorlar. Oysa Kur'an der ki, onlar size öyle görülüyor. Onlar birlik değiller. Birbiriyle beraber değiller. Onların birliği menfaat birliğidir. İşte bu bir kez daha görülecek. O yüzden ne kadar kuvvetli, güçlü görünürlerse görünsünler, asla güçlü değiller. Bize bunu zaten Allah Teala bildiriyor. Efendim, şimdi Yesrib, biraz da oraya değineyim. Evs ve Hazreç kabileleri Yemen'in Tihame bölgelerinde, çeşitli yerlerde kona göçe kona göçe ama birbirleriyle savaşa savaşa. İki kardeş kabile. Yesrib kabileleri, yani bu Evs Hazreç kabileleri daha doğrusu, Yesrib'e gelmeyelim. Savaşa savaşa işte gelip Yesrib adı verilen yere yerleşiyorlar. Daha doğrusu işte biraz böyle suları olan, otlakları olan, arazi ekime müsait olan bir yere geliyorlar. En büyük kardeşin adı Yesrib olduğundan orada bir köy, sonra şehirleşiyor. Yesrib böyle oluşuyor. Yani onun kurucuları müşrikler. Evs, Hazreç. Asıl sahipleri bunlar. Ancak şehirde kalabilmek için Beni Kaynuka, Hazreç kabilesinin şehrin dışında kalabilmek için Beni Nadir ile Beni Kureyza da Evs kabilesinin himayesi altına giriyorlar. Bunu bundan sonraki tüm derslerimizde hep zihinlerimizi canlı tutacağız. Ve Safiye annemizin karakterini burada göreceğiz işte. Yani bu insanlar gelip Yahudi kabileleri Yesrib ve çevresine yerleşme konumunda efendim iki tane kabile, birinin, bir kabile birinin, yani Beni Kaynuka Hazreç kabilesinin, Beni Nadir ile Beni Kureyze de Evs kabilesinin himayesi altına girmek zorunda kalıyorlar. Fakat zamanla kendi aralarında da anlaşmazlıklar çıkıyor. Önceleri toprak, sonraları buna yönetim kavgası yüzünden çıkan ve yıllarca aralarında devam eden meşhur Boğaz Savaşları meydana geliyor. Boğaz Savaşları Evs ile Hazreç arasında oluyor. Diğer bazı derslerde ara sıra değindim benzeri bir konuya. İşte Mekke'de 13 yıl süren İslam'ın yayılma sürecinde Akabe biatlarına kadar Medine ayağını görmeyiz. Değil mi efendim? Medine ayağını görmeyiz. Çünkü Medine bir savaşla uğraşıyor. O günlerde savaş var ve Akabe biatları meydana geldiğinde 5 yıl önce bu savaşı bitirmişler. ama karşılıklı çok fazla ölüleri olduğundan, yaralıları olduğundan karşılıklı öfkeleri, kinleri çok üst düzeyde. Evs, Hazreç kabilelerinin. İşte Yahudiler bu iki kabileye silah satıp ikisini arkadan desteklediğini söyleyip savaştırarak şehre kendileri hakim olmaya çalışıyor. Ama bu savaşlar esnasında ister istemez bir taraf bir tarafı yenecek. Evsliler Hazretçileri yeniyor. Tabii bu galibiyette müttefikleri olan Beni Nadir ve Beni Kureyza'da payları var burada. Hazreç müttefikleri ise Beni Kaynuka, bunu görmüştük. Şimdi efendim, bu savaşın bir diğer sebebine de gelelim birazcık. Fazla güçlenen bu Arap kabilelerini, Evs Hazreç, birbirine düşürmek için çok çaba sarf etmişler. Hocam tarih anlatıyorsunuz, bu bize ne kadar lazım? İşte Evs Hazreç daha sonra Ensar olacak. Resulullah'a bağırlarına basan kabile bunlar olacak. Ve işte bunların karşısında bir duruş var. Yahudiler, Safiye annemiz onların içinden gelecek. Biz şimdi bir isim daha geliyor önümüze. Bu da çok önemli. İşte az önce ifade ettim, hicretten 5 yıl önce en son meydana gelen bu savaşta iki tarafta çok kayıp vermişler. Sonunda Evs ve Hazreç barış yapıyor. Ve bunlar içerisinde efendim Hazreci olduğu halde tarafsız görünen Abdullah bin Übey bin Selül burada öne çıkıyor. Yani barış olduktan sonra iki tarafta İbni Selül diye meşhurdur bu adam. Peygamberimiz Medine'ye gelinceye kadar efendim büyük bir lider. Peygamberimiz Medine'ye gelince büyük bir münafık olacak bu adam işte. Bu yani Yahudilerin de oyunuyla bir tarafı zayıf düşürdüler. İki kabile, Yahudi kabilesi biriyle birleşiyor, biri biriyle savaşıyor. Evs Hazreç, bunlar müşrik ve neticede çok kayıp verdikten sonra, daha doğrusu ileride dışarıdan bir saldırı, taarruz meydana geldiğinde karşı koyacak güçleri kalmadığı zaman, Yahudi'nin oyunu budur. Kalmadığı zaman işte barış sağlanıyor güya. Yani öldürülmeleri gereken Yahudilere göre, yani bir güç olabilecek insanlar öldürüldükten sonra sözüm ona barış adıyla onları bir araya getiriyorlar. Şimdi eminim içinizden geçiyordur. Biz bu filmi izlemiştik. Bugün de böyle yapılıyor. Bir yere fitne atıyorlar. Orada kavga çıkarıyorlar. Efendim yıkılması gereken şehirleri yıkıyorlar. Öldürülmesi gereken şahısları, kişileri öldürüyorlar. Bazı insanları tömet altında bırakıyorlar. Sonra da efendim oranın maddi varlığını sömürmek için barış adıyla oraya girip efendim sözüm ona barış sağlayarak imara başlıyorlar. Ben bir kez daha diyorum, biz bu filmi izlemiştik. Hep bize aynı filmi izletiyorlar. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam hicretten önce ki durum bu. Ve İbn-i Selül, Abdullah bin Übey bin Selül, yani bu kişi de hazırlanan bütün bu komplolardan sonra iki tarafa bir araya getirecek, barıştıracak güya. Hedefi iki tarafında lideri olmak. Yani Yesrib'in, yani Medine'nin tek lideri olmak. Bunu başarıyorlar ve neticede kral olarak bunu kabul ediyorlar. Ancak o günkü yönetim anlayışı, kanunlara göre kralın krallığının yürürlüğe girmesi için tacını başına koyması gerekiyor. Efendim o tac da ısmarlanmış, etrafındaki altınlar, gümüşler, elmaslar, süsler kalmış. Peygamberimiz o zaman Medine'ye gelecek, tacı başına koymadan işi bitirecek. Konumuz orası değil şu an için. Ama Evs ve Hazreç liderleri efendim işte Akabe'de görüşüp İslam'a girince İbn-i Selül'ün bu hayalleri suya düşecek. Şimdi efendim, ister istemez olayı anlatırken, yazarken takdim tehir yapmak durumundayız. Yani şunlar yaşandı, şunlar yaşanacak, şöyle oldu, böyle olacak gibi. İslam Yesrib'e, yani Medine'ye girmeden önce orası istikrarsız bir kentti. Lidersizdi, kaos içindeydi. Düzeni sağlayıp bölgedeki bütün unsurları birleştirecek bir önder ve siyasi yapıya ihtiyaç vardı. Şimdi aklınıza şu gelebilir. Bunu sağlamıştı İbn-i Selül. Bunun altyapısı hazırlanmıştı. Evet, işte onu söylemeye çalışıyorum ben. Görünüşte İslam'ın dışındaki güçler birleşiyor, birlik sağlıyor ve tek elden yönetim meydana gelecek. Görüntü bu. Ama içte bu görüntü yoktur. Elbette ki Allah sözün en doğrusunu söyler. Ve biz de bunu bu şekilde anlamak, idrak etmek durumundayız. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam döneminde Mekke'de yaşayan kayda değer bir Yahudi nüfusu varlığı yok. Aklınıza gelebilir diye söylüyorum. Hocam şimdi onu anladık. Medine'de Yahudi var da Mekke'de yok muydu? Yok. Sadece ne var? Ticaret için gelip gidiyorlar. Yani Yahudiler ticari maksatlarla Mekke'deki panayırlarda tacir ve kahin olarak bulunuyorlar. Evet. Adamlar tacir olarak bölgenin bütün zenginliklerini sömürüyorlar. Kahin olarak da manevi nüfuz sağlıyorlar. Biz bunu en açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yani Mekke'de Yahudi varlığı konusunda. Çünkü Mekki surelerde ey ehli kitap ya da ey İsrailoğulları gibi bir hitap bulunmaz. Bu önemli bir şeydir. Mekki surelerde, ayetlerde ey ehli kitap ya da ey İsrailoğulları gibi bir hitap bulunmaz. Ancak ibret kıssaları olarak Yahudilerin geçmişi anlatılır. Ama onlara hitap edilmez. Bu çok önemlidir. Bu ayrıntıyı ısrarla paylaşmak istiyorum tabii. Ve kısma ısa da olsa yer yer gelecek bu. Müslümanlar öylece Medine döneminde karşılaşacakları bu kavim hakkında hem eğitilmişler hem de yaşadıklarından ders almışlardır. İşte bu ifadeyi kullanmak için onu kullandım. Yani Mekke döneminde bir Yahudi varlığı yok. Efendim, Yahudilere hitap eden ayet-i kerime yok. Ama gelen sureler, ayetler içerisinde Yahudileri anlatan çokça hadise var. Yani Allah Teala Müslümanlar gelecekte neyle karşı karşıya kalacaklarına ilişkin bu eğitimi veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Mekki surelere, Mekki ayetlere biraz da bu göze bakılması gerektiğini efendim tefsir ilmiyle uğraşan değerli hocalarımıza bırakıyor. Ben devam ediyorum. O dönemde Yahudiler Tevrat'tan vasıflarını öğrendikleri bir Resul bekliyorlardı. Kur'an ifadesiyle diyelim, onu çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı buyuruyor Allah Teala. Bu En'am suresinin 20. ayetidir çünkü. Onun mealini veriyorum. Onu Resulullah Aleyhisselam yani çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Ama Yahudiler öz evlatları kadar tanıdıkları bu Nebi'nin Araplardan değil kendi soylarından çıkmasını umduklarından ona düşmanlık ettiler. Şimdi efendim biraz geri götüreyim iki haftaya sizi. Bize bu rivayetleri Zeynep Safiye annemiz anlatıyor. Babasının takındığı tavrı görmüştük geçen haftalarda. İşte o birkaç kez daha tekrarlanacak. Yani onlar bir peygamberin geleceğini kitaplarından biliyorlar. Peygamberleri Yahudilerden bekliyorlar İsrailoğullarında. Ama Allah Teala peygamberleri Araplardan gönderiyor son peygamberi. Ve bunlar gelen peygamber Yahudilerden, İsrail oğullarından değildir diye karşı çıkıyorlar. O zaman biz burada yani kaynaklar olayı anlatır, güncel yorumlar, kitaplar da hadiseyi anlatırken şu cümle niye kullanılmıyor anlamakta zorlanıyorum ben. Nedir? Yahudiler efendim peygamberimizin peygamberliğini kabullenmemelerinin temel sebebi onun Yahudi olmayışıdır. Yahudilerden gelmeyişidir. Yani şunu diyemez miyiz biz tefsir kitaplarımızda? Bunu alamaz mıyız biz kaynaklarımıza? Yahudiler peygamberimizi redden ziyade Allah'ı reddediyorlar. Ama ona inandığını söylüyorlar. Ehli kitap olduğunu söylüyorlar. Yani Allah Teala peygamberi gönderirken Yahudileri mi sorması gerekiyor? Haşa. Eğer Allah'a itaat ediyorlarsa, iman ediyorlarsa Allah Teala bu sefer peygamberi Yahudilerden değil de Araplardan gönderdi. Gönderilene itaat etmemek, göndereni tanımamak demektir. Bakın ne kadar benziyor müşrik zihniyetine. Ebu Cehil, Resulullah Aleyhisselam tebligatı karşısında savunacak, söyleyecek söz bulamayıp saldırılara geçmişti. Birçok eziyette bulunmuştu. Yine başemedi, edemedi. Bir gün çok ilginç cümle kullandı. Aleyhisselam boyuna gidiyor, kapısına kadar gidiyor, ona tebliğ ediyor, anlatıyor İslam'ı. En son dedi ki, ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii onu salavatı biz getiriyoruz. Yeter dedi, ya kapıma daha gelme. Ben sana yalan söylüyorsun demiyorum. Ben sana yalancısın demiyorum. Senin getirdiğini kabul etmiyorum. Buradaki aynı zihniyettir. Yani Ebu Cehil ve avanesi Resulullah'a Allah'ın gönderdiğini kabul etmiyorlar. Kabul edilmeyen peygamber mi? Hayır. Kim? Allah. Bir yandan inanıyoruz diyorlar Allah'ın gönderdiğini. Allah neyle gönderecek? Kuluyla gönderecek. Görüntü olarak kuluna karşı çıkıyorlar Peygamber Aleyhisselam'a. Ama onların karşı çıktığı Allah. Yahudilere bakıyoruz. Efendim bir peygamber bekliyorlar. Gelecek. Gelen peygamber Araplardan, İsrailoğullarından değil diye reddediyorlar. Red yetmiyor, düşmanlık yapıyorlar. Aynı kafa, aynı zihniyet. Birinin adı Yahudi, birinin adı müşrik. Efendim, ilk vahiy ve sonrası sürecinde Yahudiler Resulullah Aleyhisselam ile hiç ters düşmediler ve müşriklerle mücadele eden herhangi bir tarafın galip çıkacağını, hangi taraf galip çıkacak, hangisi çıkmayacak bekledi onlar. Öyle görüntü verdiler. Bazen müşrikler Yahudilerle karşılaştıkları zaman Resulullah'la ilgili sorular sorar, onlardan akıl alırlardı. Mesela Zulkarneyn hakkında bazı Mekkelilere soru sordurtan Yahudiler idi. Bu ayrıntılara maalesef giremeyeceğim ama ileride yeri geldikçe bunları göreceksiniz zaten. Efendim, anlatmaya çalıştığımız şu, hicret öncesinde peygamberimiz ile Medine'deki Yahudilerin doğrudan temasları olmamıştır. Hiç olmamıştır demiyorum. Doğrudan temasları olmamıştır. Buna rağmen Resulullah Aleyhisselam Yahudilerin Medine politikası üzerindeki etkilerinin farkındaydı. Resulullah Aleyhisselam için söylüyorum. Mekke'den ayrılmadan evvel onların nabzını tutmuştu çünkü Resulullah Aleyhisselam. Bu da maalesef siyer konuları arasında çokça atlanan ya da gözden kaçan oldukça önemli bir konu. Yani Resulullah Aleyhisselam Medine'ye hicrette Yahudilerle karşılaştığı ifadesini çok kullanıyoruz. Evet, biraz doğru gibi ama sanki Aleyhisselam orada ne var ne yok hiç bilmiyor. Birdenbire önlerine çıkıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de o kadar surede, ayette Yahudiler hakkında o kadar malumat var. Aleyhisselam onlar hakkında malumat sahibidir. Onlarla karşı karşıya kalınca nasıl tavır takınacağını biliyor. Zaten biraz sonra yalan söylemeyen yüz ifadesiyle bunları da bir değişik boyutuyla inşallah görmüş olacağız. Yahudilerin kendisinin dini iddialarını desteklemeden siyasi bir anlaşmaya razı olduklarını öğrenmişti. Bu konuda üzülerek belirteyim, bazı batılı kaynaklar çok ileri gidip farklı şeyler yazsalar da biz kendi kaynaklarımıza bakacağız. Ancak başımızı kuma sokmayacağız. Hakkında nelerin söylendiğini, nelerin yazıldığını, çizildiğini de bu arada görmüş olacağız. Şimdi ileride çok gelecek. Geçen dersin birinde birazcık değindim. Tekrar değinmek zorundayım ve buna çokça değineceğimi söylemiştim. Hicret yılında Medine'de, yani nüfus olarak 10 bin civarında nüfus olduğu ifade edilir. 10 bin 50 işte civarında. Bunun 6 bini müşrik, müşrik Arap. 4 bini Yahudi, 50 kadar Hristiyan. Bunu çok tekrarlayacağım ben ileriki derslerde. Çünkü bir hadiseyi anlatırken nerede kimler var, kimlerle neyi paylaşıyoruz, onun iyi bilinmesi lazım. Ben o yüzden bir yerde İslam'ın özelliğini, bir sahabenin, işte annemizi görüyoruz, Zeynep Safiye annemizi görüyoruz, onun işte kişiliğini, nereden gelip nasıl bir kabileye mensup olduğunu bilmeden ezber bir şekilde şöyle hanımdı, böyle hanımdı demek meseleyi tümüyle ortaya koymayacaktır. Hadise bütün görülmesi gerekiyor çünkü. Medine nüfusunun hicret esnasında 10 bin 50 civarında olduğunu, 6 bin müşrik Arap, 4 bin Yahudi, 50 kadar Hristiyan nüfus olduğunu rivayet eden kaynaklarımız bize aynı zamanda bir mozaiği de koyuyor önümüze efendim. Bunları sık sık ifade edeceğimi söylüyorum. Medine'deki Yahudi kabileler içinde en meşhurları Beni Nadir ile Beni Kureyza idi. Niye? Çünkü kahinlik ve dini liderlik bu kabilelerdeydi. Ve en soylu kabileler olarak bunlar görülüyorlardı. Kahinlik Aleyhisselam'ın en nefret ettiği meslek. Yani öyle ezbere gelecekten haber vermek. Kahin işte, kahin. Girmek istemiyorum o konuya. Ama o dönemde bir kabileyi üstün hale getiriyor. Bir de dini liderlik. Bunlara Beni Kaynıkay'ı da ilave edebiliriz tabii. Bu kabilelerin en güçlü ve imtiyazlısı ise Nadir oğulları idi. Beni Nadir yani ile Beni Kureyza'nın diyetleri eşit değildi. Kureyza oğullarının diyeti Nadir oğullarının diyetinin yarısıydı. Bu durum Resulullah Aleyhisselam kadar böyle gelecek. Aleyhisselam buraya bile müdahale edecek. O yüzden bu ifadeyi kullandım. Gerçekten yani Yahudiliğinde kalıp Resulullah'a tabi olmasa da Resulullah Aleyhisselam oraya gidince ciddi şekilde hadiseleri düzeltme yoluna girecek. Nadir oğullarının güçlü olma sebeplerinden biri de Yahudiler arasında en nüfuzlu olan alim, şair, lider ve tüccarların çoğunlukla bunlardan olması. Bak, alim, şair, lider, tüccar hep bunlardan. Yani çoğunlukla Nadir oğullarından. Örnek olarak Huyey bin Ahtab, Ka'b bin el-Eşref, Ebu Rafi Salman bin Ebil Hukayk, Kinane bin Ebil Hukayk, Selam bin Mişkem örnek olarak zikredilebilir. Niye isimleri saydın? Bunlar bize ne lazım? Huyey bin Ahtab, Zeynep Safiye annemizin babası oluyor. Huyey bin Ahtab alim. Huyey bin Ahtab şair. Huyey bin Ahtab lider. Huyey bin Ahtab tüccar. Ve buna lider içine girse de ekstra ekleyeyim, kurnaz bir siyasetçi aynı zamanda Huyey bin Ahtab. İşte bizim göreceğimiz sevgili annemiz Huyey bin Ahtab'ın kızı. Medineli Yahudilerden kayınkoğulları kuyumculuk ve umumi genel ticaret yaparlardı. Ve şehrin merkezinde kendilerine ait bir çarşıları vardı. Kaynukoğullarının. Nadir oğullarının büyük hurma bahçeleri vardı. Kureyzoğulları ise daha ziyade dericilikle uğraşırlardı. ticaret, ziraat ve sanayide varlıklı patronlar olan, soylarıyla övünen, kendilerine ait bir dine ve kitaba sahip bu insanlar, bedevilerden daha üstün ve şerefli bir konumdaydı. Bir taraftan en önemlisi, sistematik ve organize idiler bunlar. Şam ticaret yolları ellerindeydi. Filistin ve Şam gibi gelişmiş bölgelerden geldiklerinden Arapların bilmediği birçok mesleklere sahiptiler. Ayrıca onların Arabistan dışındaki dünya ile de ilişkileri, iletişimleri vardı. Kimler? Üç büyük Yahudi kabilesi. Bunları iyi tanımamız lazım ki bunlar içerisinde yetişen insanın nasıl bir karakter sergileyeceğini ve bize nasıl anne olacağını anlayabilirim diye. Medine'den ve Arabistan'ın kuzey bölgesinden buğday ithal edip hurma ihracatı yapıyorlardı. Tavukçuluk, balıkçılık, dokumacılığı iyi biliyorlardı. Kuyumculuk, demircilik ve madeni eşya imalatında mahirdiler. Bunlarla pek yüksek karlar elde ediyorlarsa da asıl gelir kaynakları tefecilikti. O yüzden bunları söylüyorum. Yani her türlü işi var ama tefecilik asıl kaynakları. Kendilerinden borçlanarak şan ve şöhretlerini arttırmak isteyen Arap kabile reisleri onların tuzağına düşüyordu. Yani ilginçtir. Şan ve şeref bulmak için bunlarla bir iletişim içinde olması gerekiyor. Bunlarla beraber olmaları gerekiyor. En azıcık onlara borçlanıyorlar. Güya şan ve şerefler yardıyor. Subhanallah. Kat kat faiz eklenmiş borçlarını ödemeyen reisler Yahudilere bağımlı kalıyorlardı. İşte bu yüzden Araplar ekonomik bakımından ciddi bir mali kriz yaşıyor ve dolayısıyla Yahudilere büyük kin ve nefret besliyorlardı. Ayrıca Yahudiler siyasi ve mali çıkarları gereğince Arap kabilelerinin aralarını açıyorlar. Arapların birleşmeleri durumunda kendi servetlerini ve kazandıkları verimli arazileri kendilerine bırakmayacaklarını biliyorlar. Ayrıca Yahudiler muskacılık, sihir ve müneccimcilik de biliyorlar ve bunu yapıyorlar. Bundan da büyük bir kazanç elde ediyorlardı. Böylece Araplar arasında bilgin ve kahin olarak biliniyorlardı. Şimdi sanırım içinizden şu geçebilir. Bugün de belli şeyler yapılmıyor mu Arap ülkelerine Yahudiler tarafından? İşte ortada her şey açık ve net. Bütün bunların yanında Yahudiler küçümsedikleri Araplardan, evet, küçümsedikleri Araplardan bir hayli etkilenmişlerdi. Bu kısmı bizim öne çıkarmamız lazım. Aralarında İbranice yazışıyorlar ama günlük hayatta tamamen Arapça konuşuyorlardı. Çocuklarına ve kabilelerine Arap isimleri veriyorlardı. Yani Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiğinde müşriklere bakıyor, Yahudilere bakıyor, sayısı az da olsa Hristiyanlara bakıyor. Bütün isimler Arap isimleri. Bunları göreceğiz ileride. Yani bu küçümselerseler de, küçük görseler de onlardan ne kadar etkilendiklerini gösterir. Unutmayalım. Etkilenen sadece kültür olarak kalmıyor. İnancıyla etkileniyor, örf ve adetiyle etkileniyor ve karşılıklı bir etkileşim başlıyor. Bu arada sadece dil değil, giyim kuşam, kültür, örf ve adetleri, edebiyatları da tamamen Araplaşmıştı o günün Yahudilerinin. Ancak bütün bu Araplaşma içerisinde Yahudilik oldukça saf bir şekilde tutuluyordu. İçlerinden birkaç alim dışında kimse İbranice bilmezdi. Yahudi şairlerin şiirleri ile Arap şairlerin şiirleri dil, düşünce ve konu bakımından hiç farklı bir nitelik taşımazdı. Yahudiler ile Araplar arasında kız alıp verirlerdi. Ama buna rağmen Yahudilik şuurundan hiç taviz vermemişlerdi. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Şimdi bir elbise, kazak örersiniz de çeşitli renkte ip kullanırsınız ve sonra kazak dersiniz buna. Yani ipe kazak denmiyor. İp iptir. Ama böyle ip bir yere gelip bir desen, bir şekilde örülünce kazak oluyor, kaşkol atkı oluyor, çorap oluyor. Bir şey oluyor yani. İşte Yahudiler bunu başarıyorlar. Yani bir ucundan tutup çektiğinizde bütün kazan söküleceğini görürsünüz. Ama yani onların kültürü içerisinde onlarla beraber yaşamalarına rağmen efendim müşrik Araplara çok ciddi şekilde Yahudi kültürü aşılandığını bunu hicretten sonra da göreceğiz yani. Efendim bu etkileşmede Araplar kendilerinden daha tecrübeli olan Yahudilerden kale yapmayı öğreniyorlar. Hurma, nar, üzüm, baklagiller yetiştirmeyi öğreniyorlar. Hayvancılığı geliştirmeyi öğreniyorlar. Bu arada faizi yaygınlaştırmayı ve çeşitli mimari teknikleri de öğreniyorlar. Kimlerden? Yahudilerden. Yahudiler de Arapların kabile hayatı, edebiyatı, silah eğitimi, kabile taassubu gibi özelliklerinden etkilenip istifade ediyorlar. Yahudiler kendi aralarındaki bu asabiyet ve taassup yüzünden ne merkezi otoriteye sahip olabiliyorlar ne de birbirleriyle iyi geçinemiyorlar. Bunu boyuna söylüyorum çünkü Allah kitabında onlar bütün beraber birlik görünürler, asla birlik değillerdir diyor. Biz birlik zannedip çekiniyoruz diye. Yahudilerin Araplardan farklı olarak halk sandığı işlevini gören kenz dedikleri bir hazineleri vardı. İşte bu konuda gerçekten benim birkaç sayfa aldığım burada bir araştırmam var. Yahudi bir yere nasıl girer, oraya nasıl hakim olur, bunu görürüz burada. Ancak unutmayalım, yani bir yerde olmak, oraya hakim olmak, hükmetmek, bunu yapan zihniyetin içinde yetişen bir insan var önümüzde. Kim? Zeynep Safiye. Ve üstelik babası da bunun lider. Ve Yahudilerin bütün bu faaliyetlerinin çocukluğu orada geçiyor. Genç kızlığı orada geçiyor. Yani biz bundan karşılaştığımızda pek de ufak değil Hazreti Safiye. Genç bir kız olarak görüyoruz. Dolayısıyla yer yer birleşen müşrikler Evs Hazreti kendi aralarında Yahudilere karşı bir tavır koyup kafa kaldırınca Yahudilerin duruşu bellidir. Hele siz durun, hele siz durun. Bir peygamberin gelmesi yakındır. O peygamber gelecek, biz ona iman edeceğiz, ona birleşeceğiz, sizi buradan süreceğiz derlerdi. Ama peygamber Yahudilerden değil, Araplardan geldi. Evet. Yani ben kaynak ifadesini kullanayım. Hicret öncesinde Yahudiler Evs ve Hazreç kabilelerine kendilerinden bir peygamber geleceğini, bundan sonra asla mağlup olmayacaklarını, o peygamberle birleşip putperest Arapların işini bitireceklerini, buradan tamamıyla süreceklerini söylüyorlar. Ve yeri geliyor, Resulullah'ın bütün vasıflarını da ortaya koyuyorlar. İşte bunlar içerisinde Huyey bin Ahtab'ın duruşunu görürüz. Huyey bin Ahtab, Yahudi kültürünü, inancını, ya musikisini, musikiye varıncaya kadar kılık kıyafetini, örfünü, Yahudi'ye ilişkin ne varsa tamamıyla canlı tutar ve müşrikler karşısında bunların özendirici konuma getirir bütün bunları ve müşrikler de Yahudilerin bu yönlerine özenirler. Aynı zamanda Yahudiler müşrikleri küçük ve basit görürler. İşine geldiği zaman onları kullanırlar ama diğer taraftan taşa, ağaca, kaya parçasına tapıyorlar diye küçük görürler. Bu durumda Yahudilerde korkunç bir kibir, kendini beğenmenin yanında başkasını yönetme, ona baskı yapma ruhu da gelişmiş durumdadır. Huyey bin Ahtap bunları çok canlı bir şekilde yeri geliyor baskıyla uyguladığı için evinde de bunları görürüz. Çünkü 3 tane kardeşi vardır Huyey bin Ahtap. Kendisiyle beraber 3 kardeşler, yani Safiye, Zeynep annemizin 2 tane amcası var. Bu amcalar da, yani kardeşler arasında Huyey'e herkes tabi olmak durumunda kalıyor. Huyey'in dediği oluyor yani sürekli. Dolayısıyla evde giyim kuşam, yeme içme, dinlenme, gezme hep bu Huyey'in demesiyle oluyor. Bu durumda bir disiplin de görürüz aynı zamanda. İşte Safiye annemiz, Zeynep Safiye annemiz bu Yahudi disiplin içerisinde yetişiyor. Belli bir yaşa geliyor. Efendim, gördüğü kadarıyla Yahudiler üstün, öbürleri aşağıda. Öyle yetişiyor. İşte Yahudi ırkı şerefli ırk. Bütün varlıklar sade insanlar değil. Her şeyi insanlar da içinde Yahudilere hizmet etsinler diye yaratılmıştır. Bunun için diye yetişiyor. Böyle bir genç kız oluyor. Ancak 2 hafta önce 2 tane dersi daha doğrusu sizlerle paylaştığımızda işte Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicrette Medine'ye, Yesrib'e önce Yesrib Medine'ye, ondan da önce Kuba'ya geldiğinde kardeşiyle beraber gidip Huyey bin Ahtap, Ebu Yasir'le beraber gidip efendim Peygamberimizle görüşünce onun beklenen peygamber olduğunu anlıyor ve eve gelip durum değerlendirirken Safiye annemiz 2 kardeşin yani babasıyla amcasının bu öfkeli konuşmasına şahit oluyor ve hem İslam hakkında hem de İslam peygamberi hakkında bir merak içine giriyor efendim. Biz yani Yahudinin Yahudiliği, Yahudi oyunları şeklinde aslında birçok araştırmayı da paylaşmak durumundayız ki konu iyice anlaşılsın. Ama bir tabloyu net bir şekilde önümüze koyalım. Orada hadiseyi daha güzel görmüş olalım inşallah. Efendim, Yahudi alimlerinden biri olan Husayn bin Selam, Yusuf aleyhisselam neslinden olup kavmi tarafından çok sevilir ve sayılırdı. Onun babası Selam da önde gelen Yahudi alimlerinden biriydi. Şimdi erken bir cümledir ama bu adamın kimliğini merak etmeyiniz ve unutmayınız diye söyleyeyim. Husayn bin Selam, yani bu meşhur Abdullah bin Selam adlı büyük sahabe. Yahudilerden İslam'a ilk giren kişi budur. Ve Huyey bin Ahtap'a yakın bir isimdir. Ancak işte sonra iş değişecek. Yani bu Husayn ismi böyle husmet çok farklı manalara geldiğinden Peygamberimiz Aleyhisselam bunun adını Abdullah olarak değiştirecek. Abdullah bin Selam olarak bilinecek. Ama ben Abdullah oluncaya kadar Husayn diye devam edeyim. Efendim, Husayn bin Selam Tevrat'ı ve tefsirini babasından öğrenmişti. Babası bir gün ahir zamanda gelecek Resul'ün sıfatını, alametini ve yapacağı işler hakkında genişçe bilgi verdikten sonra çok düşündürücü bir cümle kullanıyor. Ne diyor? Eğer o Harun evladından gelecek olursa ona tabi olurum. Yoksa tabi olmam. İşte Yahudi karakteri bu. Bak kendi içinde bile yani Harun evladı diyor. Oysa bir sürü evlatlar var. Harun evladı, alim bu adam, bilge bu adam. Peygamber Allah gönderecek, kitapta görüyor, gösteriyor oğluna da. O da alim bir adam ama o bırakın Arapları gene Yahudi içinden olsa ama Harun evladından değilse tabi olmam. Şimdi Safiye, Zeynep böyle bir kültürle yetişti. Yani düşün şimdi nereye geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye hicret etmeden önce ölen Selam oğlunu bile bundan mahrum etmek istemişti. Alim adam, alim evlat yetiştiriyor ama Yahudilerden gelse bile Harun evladından gelmedikçe inanmam diyecek. Resulullah Aleyhisselam Kuba'ya gelip Amr bin Avf oğullarının evine ininceye kadar hiç sesini çıkarmayan Husayn bin Selam yani Abdullah'ımız Resulullah geldi diye bağıranları işittiği gibi hemen sonra bir kimse gelip onun geldiğini haberi verince evet kendisini bir titreme tutuyor. Husayn bin Selam. Bir anda yüksek bir sesle Allahu Ekber diyerek tekbir getiriyor. Şimdi bu sahne önemli. Çünkü burada bir hanım devreye girecek ve bu hanımın da Safiye anne üzerinde etkisi olacak. Kim bu hanım? Halide binti Haris. Husayn bin Selam'ın Husayn bin Selam'ın öz halasıdır. Yaşlıdır, bir ağacın altında oturuyor. Allahu Ekber diye tekbir getirince kadın kızıyor. Allah seni umduğuna erdirmesin emi. Elin boşa çıksın ey Husayn, ey habis. Vallahi Musa bin İmran'ın gelişini işitmiş olsaydın bu kadar sevinmezdin. Niye kızıyor? Kadın da öfkeli. İşte kadınlar da böyle yetişmiş. Peygamber geldi. Resulullah geldi. Ya sana ne diyor Arap'ın peygamberinden? Dercesine öfkeyle. Husayn bin Selam da halasına yumuşak bir tavırla cevap veriyor. Ey hala! Vallahi o Musa aleyhisselamın kardeşi gibidir. O da onun gibi Allah'ın Resulüdür. Onun gönderildiği şeyle gönderilmiştir yani. Hala da sakinleşiyor. Ey kardeşimin oğlu, ne diyorsun sen böyle? O gelen, kıyamete yakın gönderileceği bize haber verilmiş olan Resulullah mıdır gerçekten? Evet ey hala, sanırım o, odur. Ancak gidip görmeden kesin bir şey söyleyemem. Gidip görmeliyim ben. Kim diyor bunu? Husayn bin Selam. Yani bu adam Abdullah bin Selam olacak. Evet. Husayn bin Selam halasıyla böyle konuştuktan sonra onu görmek için hemen kalkıp gidiyor. Resulullah'ın mübarek nur yüzünü görünce kendini tutamıyor. Vallahi bu yüzün sahibi asla yalan söylemez. Bu yüzün sahibi yalan söylemez asla. Ardından da o bakışıyla kavradı hadiseyi ve bazı sorular sordu Aleyhisselam'a. Hiç tereddüt etmeden Müslüman oldu. Resulullah Aleyhisselam da onun Husayn olan adını Abdullah olarak değiştirdi. O günden sonra da Abdullah bin Selam ismiyle tanınır, bilinir oldu. Yahudilerden Kuba'ya gelen sadece Abdullah bin Selam değildi efendim. Ama Abdullah bin Selam Resulullah Aleyhisselam'ı gördü. İlk görmeyle, mübarek nur yüze bakmayla onun beklenen Resulullah olduğunu anladı. Bu yüzün sahibi yalan söylemez diyerek Resulullah Aleyhisselam'a iman etti. Şimdi bütün bu gelişmeler gelişmeler biraz Abdullah'ın halası vasıtasıyla ve daha sonra göreceğiz Safiye annemizin dayılarından biri İslam'a girecek ve Safiye anne orada çok güzel hadiseler yaşayacak. Efendim, böylesine karmaşık bir ortamda farklı bir şekilde yetişen bu kabile içerisinde her bakımdan bir peygamberin geleceğini hep çocukluğundan bu yana dinlemiş ama bu peygamber Yahudilerden değil Araplardan gelmiş. Babası başta olmak üzere kabilesi buna karşı koymuş ama bu arada ilk Yahudilerden İslam'a giren Abdullah bin Selam radıyallahu an Zeynep Safiye annemiz için gidilip konuşulacak, sorulacak bir bilgi kaynağı olacak. Ancak bizim bugünkü süremiz burada dolduğu için bugünlük noktayı burada koyuyor. Önümüzdeki hafta ve sonraki haftalarda Yahudi karakteriyle beraber Safiye annemizin nasıl bir İslami kişiliğe yöneleceğini sizlerle paylaşmak ve içinde bulunduğumuz bu nimetin kadrini, kıymetini daha iyi anlamak arzusuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.